Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz, müzakere edeceğiz burada stüdyomuzda Ergün Bey ile birlikte. İlk konumuz, zaman zaman bizi düzenli takip eden dinleyicilerimizin hatırlayacağı gibi biz burada bolca aile, kadın, çocuk, eğitim bunları çokça konuşuyoruz hocam.
Evet.
Kadına şiddetin gerçek yüzünü konuşacağız. Hı-hı. Biraz belki dünyaya bir bakacağız. Dünyada ne oluyor?
Evet.
Bununla ilgili evet. Ergün Bey'in Yeni Şafak'ta kaleme aldığı yazısı üzerinden kadına şiddetin gerçek yüzünü adını taşıyan yazısı üzerinden bu konuyu konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde Turancılık ve İslamcılığı ele alacağız. Yine hafta sonu Yeni Şafak'ta Ergün Bey bu isimle bir yazı yazdı. Turancılık ve İslamcılık başlığında bir yazı kaleme aldı. Turancılığı konuşacağız. Çok neşvi nema bulmadığı bu topraklarda, bunun sebepleri, diğer İslamcı söylemi benimseyen ama bunu da zaman zaman dillendiren, farklı yorumlar getiren Akif'i, değil mi hocam?
Evet.
Sezai Karakoç'u. Yani biraz Türkiye'de hem Turancılık nedir hem de İslamcılar meseleye nasıl baktılar?
Evet.
Bunu
evet.
Konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam, kadına şiddetin gerçek yüzü. Biz bu konuları çok konuştuk burada, müzakere ettik, yorumladık sizinle. Çokça istatistik de verdik bu konularda, hatırlıyorum. Evet. Siz biraz dünyada da ne oluyor'a baktınız ve bir yazı kaleme aldınız. Diyorsunuz ki Brezilya'da her gün 4 kadın öldürülüyor. Senegal'de kadınların %83'ü şiddete maruz kalıyor. Güney Afrika'da her gün 3 kadın katlediliyor. Evet, Türkiye'nin de sicili çok parlak değil bu konuda. Ama insan haklarını, kadın haklarını göklere taşıyan Avrupa'ya baktığımız zaman da mesele çok iç açıcı değil. Orada da nahoş manzaralar var. Fransa'da geçen yıl 101 kadın cinayeti yaşandı. Mesela Julia Doip cinayeti, bu çok Fransa'da bu olay olmuştu, konuşulmuştu. 43 yaşında bir kadın iki çocuğunu alarak evden ayrılıyor. Polise de gidiyor. Yani
evet,
kocamın
defalarca polise gidiyor.
Ruhsatlı silahı var diyor. Polisler de o diyor doğrudan size doğrultmadan elinden alamayız o silahı gibi böyle bir karşılık veriyorlar ve sonunda da katlediliyor. Yani Avrupa'daki istatistikler, dünyanın başka ülkelerindeki istatistikler bu işin çok böyle yaygın olduğunu gösteriyor. Ama gerçek yüzü ne? Biz biraz bugün bunu konuşacağız. Nedir hocam bu kadına şiddetin gerçek yüzü?
Evet, kadına şiddet var. Dünyada da var, Türkiye'de de var. Bu bir realite. Hakikaten birçok kadın öldürülüyor, birçok kadın katlediliyor. Çok farklı biçimlerde. İntihar süsü altında öldürülen kadınlar var. Bunun üzerinde çok yoğun bir kampanya var, çok yoğun bir propaganda var, çok yoğun araştırmalar var. Haklı, çünkü mesele çok yakıcı. Fakat bu şiddet kadın varlığında neden tezahür ediyor? Bunun gerçek yüzü nedir sorusunu insanlar çoğunlukla sormuyor. Daha çok üzerinde durdukları bir, erkekler şiddet işliyor. Dolayısıyla bir erkek karşıtlığı var burada. Erkek karşıtlığının yükselmesi söz konusu.
Evet.
İkincisi, tabii bu genelleme olunca hangi erkek sorusu sorulmuyor. Dolayısıyla feminizmden de mülhem olan bir bakış açısıyla erkeklere karşı nahoş tepkiler, tutumlar, algılamalar içinde olan çevreler var.
Evet.
Yine bunu daha çok efendim feministler otorite ilişkisi üzerinden giderek açıklıyorlar. Ya erkek otoritedir, hala anaerkil düşünüyor. Kadını baskı altında tutuyor. Gelenekçi düşüncelerden yola çıkıyor. Dolayısıyla aile bir yaşanmaz yer haline geliyor. Salt erkeğin otoriterliğinden yola çıkarak bir yorumlama var. Bunu aşmanın yolu nedir? Onlara göre kadın erkek eşit olacak her açıdan. Her açıdan eşit olunca da artık erkek otorite talebinde, otorite uygulamasına bulunamayacak. Ondan dolayı da kadına şiddet ortadan kalkacak. Bu çok yaygın olan bir görüş açısı. Tamamıyla iktidarı biraz da Foucault'dan da etkilenerek, iktidarı merkeze alarak kadın erkek ilişkilerini açıklıyor. Kadın erkek ilişkilerini bir iktidar ilişkisi üzerinden okuyarak değerlendiriyorlar. Sevgi, şefkat, merhamet, dayanışma veya kadının diğer bir takım diyelim ki ihtiyaçlarının karşılanmaması, maddi ihtiyaçları olabilir, sevgi, ruhsal ihtiyaçları olabilir, bunların karşılanamaması veya erkeğin yetişme tarzı, erkek de çocukluktan itibaren anne tarafından, kadın tarafından nasıl yetiştiriliyor mesela? Bunlar üzerinden durulmuyor pek. Çocuklara yönelik şiddetle ilgili Türkiye'de pek araştırma yok mesela hala.
Evet.
Dünyada da pek yok. Önemli bir şey bence unsur bu. Yine otorite yanında gelenek çok fazla yargılanıyor burada. Şiddeti besleyen ana unsurun gelenek olduğu yönünde hakim bir bakış açısı var.
Mesela, erkek merkezli toplum algısı bu kastediyor evet, aslında. Yani gelenekten efendim, burada
geleneksel
kastımız...
toplumda erkek çok yüceltiliyor. Erkek ataerkillik var. Erkek çok yüceltiliyor. Erkek çok şımartılıyor. Dolayısıyla erkek de astığım astığım, kestiğim kestik oluyor. Bu çok yüzeysel bir okuma. İşin sosyolojisine bakmadan yapılan bir okuma. Neden? Çünkü erkeğin astığım astığım, kestiğim kestik değil. Erkek geleneksel toplumda, tarım toplumunda yönetim evin güvenliğinden sorumlu, evin geçiminden sorumlu. Evi taşıma yükünden sorumlu. Çok önemli mesuliyetleri var. Çok önemli mesuliyetleri olduğu için de ona fazla anlam yükleniyor çocukluktan itibaren. O bana bakacak diyor anne ve baba. Evi çevirecek. Evine bakacak. Dolayısıyla
koruyup kollayacak.
Koruyup kollayacak. Dolayısıyla ona daha özgüven veren, onu daha kendisine önemsemesi sağlayan bir söylem gelişiyor. Amaç budur. Anlam budur. Buna dikkate almadan salt düzeyde efendim erkek kendi içinden erkek olduğu için önemlidir gibi bir bakış açısı yoktur burada. Bu zaten kentleşmeyle birlikte, modernleşmeyle birlikte kadının evin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki rolünün artmasıyla birlikte, yani artık erkek sadece ben evin efendim rızkını karşılamakla yükümlü değilim, kadın da bundan sorumludur diye daha bir şey var, böyle bir düşünce gelişiyor. Bu otorite durumu da değişiyor aslında. Kadın erkek arasındaki otorite ilişkisi de değişiyor. Ama bu otorite bazen deformasyona yol açıyor. Evin dağılmasına yol açıyor. Çocukların dağılmasına yol açıyor. Çünkü otorite karşılıklı ilişkileri organize eden bir şeydir. Bir grup içindeki ilişkileri organize eden bir şeydir. O yönetme de gerekli evin içinde. Organize olmadı mı, yönetme olmadı mı, bütünlük de olmaz o ailede. Otoritenin olmadığı aile aslında kendi haline bırakılmış. Dolayısıyla sürekli kadınla erkek otorite üzerinde kavga ediyorlar. Evle ilgili yatırımlar, maaşların kullanımı, harcama bilmem ne. Bu eşit otorite ciddi anlamda çatışmalara da yol açıyor. Bu görülemeyen bir şey. Ve sonuçta erkek kadar üçüncü olarak gelenek ve dine atılıyor. Bu şiddetlerin kökeninde bu hakikaten kadına yönelik şiddetin toplumsal kökenleri nedir diye sorduğumuzda gelenek deniyor. İstanbul Sözleşmesi'ne baktığımız zaman kadına karşı şiddeti azaltmaya yönelik bir metin, kanun tasarısı olduğu söyleniyor. Burada da yine çoğunlukla örf, adet, din, namus vesaire kavramlarıyla gelenek bir suç, ana suç unsuru olarak kabul ediyor.
Sözde namus deniyor.
Evet.
Din deniyor.
Din deniyor. Gelenek deniyor.
Evet.
Mesela orada istihdam denmiyor, işsizlik denmiyor, iş çevresi denmiyor. Tamam mı? Madde bağımlılığı denmiyor.
Alkol denmiyor.
Alkolizm denmiyor. Ondan sonra gayrimeşru.
Gayrimeşru ilişkilerden bahsedilmiyor.
İlişkilerden bahsedilmiyor. İşte aile bu kadına yönelik şiddetin gerçek yüzü dediğimizde bu çok boyutlu faktörleri görmek demektir. Yani hakikaten burada Türkiye'deki örnekleri de ortada. Burada bir işsizlik ciddi bir problem. Ekonomi, geçimsizlik, tamam mı? Ailede isteklerin çok daha fazla artması, efendim, aile deyince daha çok işte koltuk, iyi ev deyince daha çok lüks ev, efendim ne bileyim araba, kış, yaz, şu bu, doyumsuzluk var. Yani bunlardan kaynaklanan bir şey var. Geçimle kurulan, ekonomiyle kurulan ilişki önemli. O bahsettiğimiz insanların yaşam tarzı, eskiye göre yaşam tarzında ciddi bir farklılaşma var. Bu farklılaşma, efendim, erkek, kadın da özgür, kız da özgür. Okuyabilir kendi başına, kendi başına yiyip içip gezebilir, kimseye hesap vermez. Babaya, abiye vesaire, tamam mı? Anneye hesap vermez gibi tutumlar yayılmaya başlıyor. Gayrimeşru ilişkiler yayılmaya başlıyor. Bu gayrimeşru ilişkiler nedeniyle kadınların bu tutumlarına tahammül etmeyen, mesela onları kıskanan şeyi bile, yani partner hayatı yaşayan erkekler bile kıskanmadan dolayı kalkıp kadına şiddet uyguluyorlar. Erkek de tabii burada, yani gayrimeşru ilişkilere yönelmesi, erkeğin de ciddi anlamda burada bir mesuliyeti var. Yani burada kadını sadece suçlamak doğru değil. Alkolizm, erkek alkol alıyor, madde bağımlısı veya alkol aldığı için, madde bağımlısı olduğu için kadına şiddet uyguluyor. Bizim aslında öteden beri çok yaygın olan bir şey. Ya gece saat 1'de, 2'de, 3'de geliyor. Ondan sonra evde harala, gürala, hanımını dövüyor, çocukları dövüyor, bilmem ne yapıyor. Aile içi şiddetin çok önemli bir unsuru. Hala Türkiye'de aile içi şiddette alkolizmin etkisi nedir, düzeyi nedir, yüzde kaçtır? Bir bilgi var mı bizde mesela? Değil mi? Bu şey yapılıyor yani, örtülüyor.
Ya da bu işin başat unsurlarından biri kabul edilmiyor hocam.
Kabul edilmiyor. Hiçbir istatistiksel veri de bize sunulmuyor bu konuda. Müstakil bir biçimde Türkiye'de alkolizmle kadın şiddeti arasındaki ilişki nedir sorusunu sorduğumuzda bunun cevabını net alacağımız bağımsız araştırmalar yok.
Evet.
Bunlar gösterilmeye çalışılmıyor. Yani kadına şiddetin bu bahsettiğimiz ciddi parametreleri var, ciddi boyutları var. Bunları görmek, bunlar üzerinde düşünmek, bunlardan nasıl yani kurtulur insanlar, madde bağımlılığından, alkolizmden ve ancak bunu çözümlerini getirirsek kadının büyük oranda şiddete maruz kaldığı bu alanı da, kadına yönelen şiddet sorununu da belli ölçüde ciddi anlamda çözmüş oluruz aslında.
Hocam biraz çözüme geçmeden önce aslında bütün bunlarla da alakalı. Az önce söylediniz, yani alkol niye yeterince tartışılmıyor?
Evet.
Kadına şiddet, genel olarak şiddetin ana etmenlerinden birisi. Yani insanın bilincini kaybetmesi,
tabii,
alkol alması ya da bir takım bağımlılık yapan ilaçlar kullanması. Fakat biz bunları konuşmaya başladığımız zaman devreye hemen işte kadına özgürlük, insana özgürlük söylemi getiriliyor.
Evet.
Artık işte daha neoliberal bir takım ortamlar, hayatlar, kapitalizmin bizzat bunları üretmesi, satması, süslemesi.
Evet.
Bir sürü böyle mesele giriyor. Aslında burada tartışılması gereken ana meselelerden birisi de İnsana özgürlük, nihayetinde işte kadına özgürlük, erkeğe özgürlük meselesi, öyle değil mi hocam?
Evet, bu özgürlük anlayışı da ciddi anlamda insanı yücelten bir şey değil aslında. Buradaki özgürlük tamamıyla hazlara, tüketimlere, ondan sonra hayvanlar gibi serbest olmaya yönelik bir özgürlük anlayışı var.
Evet.
Dolayısıyla erkek ve kadının birbirine yönelik ilişkilerinin şiddete yönelmesinde, gayrimeşru ilişkilere yönelmesinde, ailenin parçalanmasında, sadakatsizliğin çoğalmasında bu özgürlük anlayışının çok büyük bir etkisi var.
Mesela çocuk yapma oranlarının düşmesi bile bununla alakalı değil mi hocam? Özgürlüğü engellediği varsayılıyor çocukların.
Evet, yani bu benim özgürlüğümü engelliyor. Ben daha fazla kazanacağım, daha fazla yiyeceğim. Gezeceğim. Ondan sonra seyahat edeceğim, gezeceğim. Tamamıyla kapitalizmin tasarladığı tüketime yönelik bir birey aslında bu. O nedenle bu profesyonel olmuş olan bireyler doğum yapmayı bile engel olarak görüyorlar. Çoğu çocuk sahibi olmayı bile engel olarak görüyorlar. Tabii şu da bir gerçek, Türkiye'nin şartlarında düşündüğümüz zaman kadının, diyelim ki köy şartlarındaki bir kadının sosyal hayat genişliğiyle şehir hayatındaki bir kadının sosyal hayat genişliği aynı oranda değil. Veya işte erkeklerin köy hayatından, kadından beklediğiyle şehir hayatında beklediği aynı düzeyde değil. Bir de bu saygı meselesi bence çok önemli. Saygı meselesi. Kadın ve erkeğin birbirine saygı duyması. Saygı ilişkisi sevgi kadar daha önemli. Yani %50 sevgi ise %50 saygı aslında. Saygı gittiği zaman birbirine karşı insanlar tahammülsüz hale geliyorlar. Birbirinin zafiyetlerini daha çok görüyorlar. Eksikliklerini daha çok görüyorlar. Onlara karşı tahammülsüz hale geliyorlar. Diyelim ben işte başarılı bir araştırmacı, yazar olmak istiyorsam bütün şeyimi yazmak, araştırmaktan ibaret görüyorum. Çocuklarımla ilgilenmiyorum. Hanımımla ilgilenmiyorsam, zamanı harcamıyorsam bu babalık rolünü yerine getirmemektir. Eş rolünü yerine getirmemektir. Hanım da bu konuda bana ufak bir eleştiri yaptığında sen cahil bir kadınsın, anlamazsın, ben büyük işlerle uğraşıyorum gibi. Bunlar Türkiye'de mesela köyle kent arasındaki, gelenekselle modernlik arasındaki geçişkenliklerde çok yaşadığımız sorunlardan birisi.
Evet.
Her insanın kendi işi önemlidir. Bir kapıda bekçilik yapan, tamam, bir adam, diyelim ki lise mezunu, onun profesör den daha önemli olduğunu ispatlayacak bir şey var mı aslında? Değil mi? Evet. Hangi mesleğin daha önemli olduğu, hangi işin daha önemli olduğunu, Allah'ın indinde bu hangisi daha önemli diye sorduğumuzda bunların hepsi göreli. Her yazan, her profesör olan, her bilmem ne çok iyi mi oluyor yani? Yok. Dolayısıyla bizim erkekler olarak kendi mevkilerimizi, kendi sahip olduklarımızı böyle çok büyük bir üstünlük haline getirerek kadınlarla bunu çatıştırmaya dönüştürmekten de uzak durmamız gerekiyor.
Ya da bunu tamamen bir iktidar alanı haline getirmek.
Evet, getirmemek ya, doğru, o da evet yani.
Zaten böyle bir anlayış sadece aileyle ilgili değil, çevrenizde dostlarınızı, arkadaşlarınızı da itiyorsunuz belli bir süre sonra kendinizden.
Evet.
Çevrenizi doğru. Boşaltıyorsunuz.
Doğru.
Evet. Hocam sonuçta kadına şiddetin kökeninde bakıyoruz bu kapitalist iş hayatı ile ev arasındaki uyuşmazlık.
Tabii orada ciddi bir uyuşmazlık var. Bir
yani hem,
var.
Hem erkeğin üzerinde aşırı bir iş baskısı kurması açısından
evet,
bir uyuşmazlık var. Hem de kadına sen de işte iş hayatına katıl. Sen de çalışmalısın. Sen de para kazanmalısın.
Tabii ayrıca çalışıyorsa da yoğun
var.
Orada çalışıyor, geliyor, bir de evde çalışacak. Orada da artı bir şey var, baskı var.
Evet.
Kapitalist üretim tarzı hakikaten çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Umurunda değil kadının anne olması, babanın baba olması umurunda değil. O bütünüyle onun enerjisini almaya çalışır.
Alkolizm ve madde bağımlılığı var. Bir de bu çarpık özgürlük anlayışı.
Evet.
Aslında kadına şiddete, hatta insana şiddete, az önce programın başında söylediniz. Yani çocuğa şiddet çok araştırılmıyor. Türkiye'de bununla ilgili araştırmalar da kısıtlı.
Evet.
Genele baktığımız zaman aslında bu şiddetin temelindeki meseleler bunlar değil mi hocam?
Evet. Evet.
Evet. Hocam çok teşekkürler bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Turancılık ve İslamcılığı konuşacağız, ele alacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde kadına şiddetin gerçek yüzünü konuştuk. Bu bölümde de Turancılık ve İslamcılığı konuşacağız. Ergün Bey hafta sonu Yeni Şafak'ta Turancılık ve İslamcılık başlığında bir yazı kaleme aldı. Hocam diyorsunuz ki yazınıza şöyle başlıyorsunuz. Ziya Gökalp ikinci meşrutiyetin fikri ortamında Altın Destan, Kızıl Elma, Vatan ve Turan gibi şiirler yazdı. Ve bu şiirlerle bir Turan muhayyilesi inşa etmeye çalıştı. Timuçin, Atilla, Cengiz gibi İslam öncesi savaş liderleri öne çıktı bu muhayyilede. Ve yeni bir Türk yurdu imgesi var. Bu yurdun Kıpçak, Uygur, Kalaç, Kaygur, Türk soylarının Tanrı Dağı'nda işte bir kurultay yaparak işte birleşmesini istiyor. Evet. Yani böyle bir muhayyilesi var Gökalp'in. Ve sonrasında bakıyoruz bu Turancılık bilinci Nihal Atsız'ın romanlarında başka yer ve şahıs isimleriyle daha sert milliyetçi bir İtopya'ya dönüşüyor. Yeniden üretiliyor daha doğrusu. Ben öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Biz biliyoruz ki bu dönem yani ikinci meşrutiyetin fikri ortamı ya da öncesi Tanzimat'tan sonra yani son 150-160 yıllık tarihimize baktığımız zaman Osmanlı'nın yeniden ihyası, dirilmesi ya da kurtulması için bir takım fikirlerin öne sürüldüğü dönem bu dönem. Bir taraftan bir batıcılığın başladığı Tanzimat'la birlikte batı etkisinin yoğun şekilde başladığı bu geri kalmışlığımızın tırnak içinde kullanıyorum sebebinin işte terakkinin nasıl gerçekleşeceğinin cevapları aranıyor. Bununla ilgili işte Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, kısmen de Turancılık ortaya çıkıyor. Nasıl bir atmosferdi o dönem? Yani diğer fikirlerle beraber yani Turancılığın da ortaya çıkmasına sebep olan böyle bir muhayyilenin ortasına böyle bir muhayyilenin ortaya çıkmasına sebep olan ortamı isterseniz bir yeniden hatırlayalım hocam.
Şu var tabii yani Osmanlı bir cihan devletiydi. Üç kıtada hakimiyeti olan bir devletti. Bir dünya düzeniydi bugünkü ifadeyle. Bir dünya sistemiydi. Fakat 19. yüzyılda artık Osmanlı topraklarını ciddi anlamda kaybetmeye başlıyor. Geri çekilmeye başlıyor. İç ayaklanmalar ortaya çıkıyor. Parçalanma tehditleri 2. Meşrutiyet döneminde 1908'de baktığımızda o dönemlerde daha da belirginlik kazanıyor. Yani Osmanlı'nın yukarıdan diyelim Kafkaslar'da Ruslar, Kırım bölgesi, Kırım Hanlığı. Ondan sonra Mısır, Cezayir, Tunus, burada Fransızlar, İngilizler. Bu şekilde ciddi şey var. Balkanlar'da ayaklanmalar var. Dolayısıyla Osmanlı bir parçalanma içinde ve bu parçalanmaya karşı da devleti kurtaracak siyaset arayışları var. Bu siyaset arayışlarından birisi de Turancılıktır. Yani bütün dünyadaki Türklerin birliğini savunarak yeni bir bütünlük ortaya koymak. Yani Turani bölge dediğimiz bölgeyi düşündüğümüzde büyük bir bölge. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge.
Hocam Türkçülük diye tercüme edemiyoruz değil mi? Turancılık
ya şimdi şöyle
başka
bir
muhayyile.
Tabii yani şöyle tabii bu Turancılığın içeriğini Ziya Gökalp'e baktığımız zaman Türkçülükle dolduruluyor. Yani burada milliyetçilik unsuru yoğun. Türklük yüceltisi var. Türklerin Orta Asya'da işte bu bölgede İslam öncesi önemleri üzerinde duruluyor. Oradaki işte altın mesela artık Asr-ı Saadet yerine Türklerin belli bir dönemde çok mutlu yaşadıkları altın destanı işte altın bir çağı anlatıyor. Kızıl Elma artık Kızıl Elma yine geleceğe yönelik olarak zengin kalkınmış bir bölge yine bu bölge üzerinde duruluyor. O vatan Türkistan'dır. Yani bu şey Turan bölgesi.
Vatan
deniliyor.
Diyor ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan.
Turan. Yani Türkistan'ı da aşan,
evet,
müebbet hep olacak bir Turan bölgesi. Bir ama bunun içeriğine baktığımız zaman, o diğer şiirlerle beraber okuduğumuzda bir seküler bakış açısı var. Yani ulus devletlerle birlikte, milliyetçilikle birlikte ortaya çıkan, daha pagan dönemleri de yücelten, mesela Arap milliyetçiliği, İslam öncesi Arapların yaşantılarını, dillerini, örflerini yüceltmeye başlıyor. Bu Turancılık da Türklerin İslam öncesi dönemlerini yüceltme çabası var, tutumu var. Bu açıdan bir milliyetçi içerik var. Ama Türk milliyetçiliğinin diyelim ulus devletle bütünleşen 24'ten sonraki dönemden farklı bu Turancılık. Bu Turancılığın bir emperyal yönü var. Yani Misak-ı Milli sınırlarına hapsolmuş bir Türkçülük değil bu. Misak-ı Milli sınırlarını da aşan, dünya çapında Türklerin varoluşunu önemseyen bir bakış açısı. Bu açıdan da aslında bu Misak-ı Millici Türk milliyetçiliğinden daha önemlidir yani. Emperyal bir vizyonu olduğu için, bir dünya iddiası olduğu için bu açıdan da önemli. Sonuçta bir çözülme var, bir parçalanma var. Buna karşı bir üst ütopya olarak, bir bütünleştirici şemsiye olarak Turan düşüncesi var. Enver Paşa biraz daha Gökalp'tan farklı bir tutuma sahip. Enver Paşa buna İslami bir içerik de kazandırıyor aslında. Enver Paşa'nın muayilesinde Turan, işte Türklerin yoğun olarak yaşadığı Turan bölgesinin, Müslümanların yaşadığı bu bölgenin birliğini sağlamak.
Ama bu siyasetin asıl muhtevası İslam.
İslam. Mesela Türklük de, Türk de var. Ama sadece Türklük üzerinden gidilmiyor. Türkçülük yapılmıyor. İslam da var. O nedenle Kafkas İslam orduları kuruluyor mesela. Orada mücadele ediyor. Orada şehit oluyor. Bunun Turancılık anlayışı bence daha tutarlı ve daha meşru bir niteliği var. Çünkü hem Türkleri algılayan hem de İslam'ı algılayan, Türklerin İslam üzerinden giderek bölgesel bir güç olması talebinde olan bir siyaset, daha doğru ve daha meşru bir siyaset.
Yani bu Gökalp'in savunduğu Turancılık seküler.
Seküler yani boyutları var.
Dinden azade. Hocam.
O tarafları da var. Evet. Yani şey diyor, yani işte ezan diyor Türkçe okunsun, evet, diyor. İbadet Türkçe yapılsın diyor. Namaz Türkçe kılınsın.
Mektebinde
diyor.
Türkçe Kur'an okunur, evet, diyor. Ey yani, Türkoğlu işte senin orasıdır vatanın.
Yani Türklere
diyor.
Vatan olarak gösterdiği şey yer Turan. Turan'da ezan Türkçe. İbadet Türkçe yapılacak.
Kur'an Türkçe okunacak.
Bu tam da aslında ulus devletlerde protestan reformların çağrıştıran bir şey. Çünkü bu Avrupa'da protestan reformlarda artık İncil Almanca okunuyor. İbadetler de artık bütün Hristiyanları kapsayacak bir dille, Latince ile yapılmıyor. Bunun yerine orada Almanca yapılmaya başlanıyor. Ondan sonra diğer yerel dillerle yapılmaya başlanıyor. Bu açıdan da protestan bir reformculuk arayışı var. Evet. Ziya Gökalp'in bu arayışında.
Hocam şimdi
fakat Enver Paşa'nın böyle bir şeyi yok, evet, yani bence.
Enver Paşa ile Akif'e geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Az önce dediniz ki 1924'ten sonraki işte adına Atatürk milliyetçiliği denilen, ulusalcılık denilen her neyse.
Evet.
O akım bundan biraz bağımsız, bundan farklı dediniz
farklı.
Ama işte Mustafa Kemal'in biz biliyoruz ki işte fikirlerimin babası dediği kişi Ziya Gökalp. Bu seküler milliyetçilik, yani Türkçülüğün Esasları kitabında da biliyoruz.
Evet.
İlginç bir yere savrulmuştur Gökalp bu manada,
evet,
da.
Evet, Gökalp'ın savrulmaları
yani,
var.
Yani 10 sene önce fıkıh usulü tartışmaları yapan bir adam
insan.
1924'te Türkçülüğün Esaslarında işte ezanın Türkçe okunması, evet, namazın namazdaki duaların Türkçe okunması deyip o bahsi kapatıyor.
Evet.
Yani bu Turancılık, bu manadaki bu seküler Turancılık 1924 sonrası yeni cumhuriyetin ideolojisini etkilememiş midir hocam?
Etkilememiş. Enver Paşa daha çok Turancılığı, yani Türklüğü ve Müslümanlığı Turan bölgesine bir genel siyaseti, bölge siyaseti, emperyal bir siyaset olarak savunuyor. Böyle bir senteze varıyor. Fakat Cumhuriyet döneminde dediğimiz şey bundan vazgeçiyor tamamıyla. Bizim o bölgeyle bir ilgimiz yok deniyor. Tamamıyla Anadolu sınırları içindeki bir Türkçülük anlayışı savunuluyor. Misak milli ile ulus devletle bütünleşen bir Türkçülüktür. Bütün emperyal iddialarından vazgeçmiştir. Bu açıdan da aslında Turancılık bu ulus devletin Türk milliyetçiliğinden daha şeydir, daha önemli bir şeydir. Ufuktur yani diyelim. Daha geniş bir ufuktur. Fakat reel politik olarak da şu var tabii. Mustafa Kemal şunu görüyor. Yani dünyada silinmek istiyoruz biz. Türklerin başka bir şansı yok. Sadece bu sınırlar içinde ayakta kalma imkanımız var. Ve dünyaya da bizim Turancılık diye bir siyasetimiz yok, arayışımız yok diye onlara güvence vermeye çalışıyor. Bu şekilde de reel politik davranıyor. İdeal politiği tamamıyla tasfiye ediyor. Ama bu tasfiye o kadar içselleştiriliyor ki aşırı bir biçimde. İşte Turan davasını biliyoruz. Alparslan Türkeş ve arkadaşları tabutluklara konuluyor. Tırnakları çekiliyor Turan düşüncesi savundukları için. Çünkü İsmet İnönü Rusya'ya güvence vermiş. Bizim orayla ilgili hiçbir arayışımız, düşüncemiz, ufkumuz olmayacak. Buna yönelen akımları, insanları da bu şekilde
bastıracağız, söndüreceğiz. Evet,
böyle bir tutuma yöneliyor. Dolayısıyla bu tutum çok şey bir tutum. Yani çok Anadolu sınırlarında kalan, ufku dar olan, ulus devletle bütünleşen bir Türkçülük. Yani Gökalp da buna 24'lerden itibaren uyum sağlamış. Yani devletin aldığı bu yeni bir yönüyle de aslında Kemalizmin, Cumhuriyet ideolojisinin, Türkçülüğün kolunu, kanadını kırarak, onu sınırlarını çok darlaştırarak belirlemesi söz konusu. Türkçülüğü tamamıyla batılılaştıran, batıllık üzerinde okuyan bir Türkçülük var. Türk alfabesi deniyor. Türk alfabesi değil yani bu mesela. Değil mi?
Evet.
Yapılan bütün değişikliklere Türk deniyor. Avrupa'dan alınıyor bunu. Latin alfabesi nasıl, ne zaman Türk alfabesi oldu yani? Dolayısıyla bu Türklük, dediğim gibi kolu kanadı kırılmış olan, Misak-ı Milli sınırların içine hapsedilen bir Türkçülük. Anadolu dışında da hiç kimseyle, Türklerle de ilgilenmiyor. Nitekim oradan sürekli Türkiye'ye gelip sığınanlar oluyor. Bazılarını işte sınırdan İsmet Paşa alıp teslim ediyor. Ve idam ediliyor bu insanlar.
Azerbaycan.
Değil mi? Tabii gelenler. Meselesi.
Evet.
Hocam. Bizim son zamanlara kadar da o bölgeden zorluk çeken insanlar kurtuluş olarak kendilerini buraya atmışlar. Anadolu'ya atmışlar.
Evet.
Aslında ne kadar engellenirse engellensin bir biçimde bu ilişkiler devam ediyor.
Devam ediyor.
Sovyetler Birliği'nin aşırı baskısı, aşırı işte duvarları çekmesi vesaire nedeniyle diyelim ki bir 50-60 sene bu ilişkiler askıya alındı, buzdolabına kondu, donduruldu. O kalktıktan sonra yeniden bu etkileşimler başladı.
Evet,
değil mi?
Evet, evet. Hocam tabii bu Turancılığa İslamcıların bakışı da önemli.
Evet.
Yani bu Gökalp'le başlayan Turancılığın işte bu mitolojik sayılacak, evet, Türkçü seküler boyutları mesela Mehmet Akif eleştiriyor. Evet. Hatta diyor ki Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda? El verdi gidenler acıyan eldeki yurda diyor. Yani bir
ilginç bir şey.
Evet.
İlginç bir bakış açısı var. Akif de burada
Turan ili namıyla bir efsane edindik diyor. Aslında çok da şey bulmuyor.
Mitolojiktir diyor.
Evet, çok gerçekçi bulmuyor.
Bulmuyor. Mitolojiktir diyor vesaire. İkinci şeyde de kısımda da diyor ki biz bu böyle emperyal ütopyalarla çok vatan kaybettik diyor. Bunlarla uğraşmayalım diyor. Akif de biraz real politik,
evet,
bir siyasi şeye yöneliyor yani. Tutuma yöneliyor dikkat ediyorsanız. İkinci cümlede.
Evet. Ama tabii şu da var. Akif başka bir şiirinde de Süleymaniye Kürsüsü'nde adlı şiirinde, evet, de Sibiryalı arkadaşı İbrahim Reşit Efendi rehberliğinde İslam alemini dolaşıyor. Türkistan'a da yolu düşüyor. Orada, evet, da diyor ki yolu tuttum yalınız doğruca Türkistan'a. Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkent'i. Geçtiğim yerleri Tağdağ'da mahal yok şimdi. Uzanıp sonra Buhara'ya, Semerkant'a kadar diyor.
Evet. Burada da ciddi anlamda aslında Akif'in de o bölgeyle ilgilendiğini, Türkistan, Buhara, Semerkant, orada ilişkilerinin olduğunu, gelip giden entelektüellerin olduğunu, orayla ilgili yine çıkardığı dergide yayınlar yaptı.
Türkan, Turan yerine Türkistan kavramını
Türkistan kullanıyor. Türkistan kavramı kullanılan bir isim zaten, somut bir isim. Ayrıca Akif içerik olarak İslam'la dolduruyor bunu.
Evet.
Oraya yönelimi İslami bir perspektife dayanıyor. Orayı Türkçülük temelinde ayağa kaldırmak yerine İslam temelinde yeniden ihya etmek, ayağa kaldırmak gibi bir yaklaşımı var. Ama ilgileniyor yani Akif de orayla. İlgisiz değil.
Evet.
Bu da önemli bir şey. Soğuk Savaş dönemi İslamcıları bu bölgeyle pek ilgilenmediler yani. Bu enteresan bir şey. Daha çok işte Arap ülkeleriyle yani. Diyelim Seyyid Kusup üzerinden gelen bir etki vardı. Mevdudi'nin üzerinden gelen bir etki var. Daha sonra İran devrimi, Ali Şeriatı vesaire. Ama Türkistan bölgesi pek bahsedilen bir bölge
hocam,
değil.
Hocam şöyle bir algı mı vardı? Yani ben iyi hatırlıyorum. Bizim çocukluğumuzda coğrafya kitaplarında, tarih kitaplarında ya da haritalarda kocaman işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye gösterilirdi. Biz orada
Türkistan adı
90'dan
yok.
Sonra öğrendik. Yani Azerbaycan olduğunu, evet. Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, bu ülkelerin olduğunu biz o zaman öğrendik. Yani Kırım'ın olduğunu o zaman öğrendik. Bir kere bir kapalılık
ama
vardı.
Ama bir şey de yani evet, burada devletin milliyetçilik bakışı da ciddi anlamda içe dönük.
İçe dönüktü.
Yani orada diyelim Sovyetler Birliği dersin, çok güzel işaret ettiniz. Ama Buhara'yı gösterirsin, Semerkant'ı gösterirsin, Bakü'yü gösterirsin, ne bileyim.
Bir de şöyle bir yani, algı da oluşturuldu. Yani bunlar artık yaklaşık 70-80 yıldır bu cenderede yaşıyorlar. Bunlar da komünist oldu.
Evet, artık böyledir.
Bunlar artık bizden değildir gibi de bir imaj da oluştu.
Kesinlikle bence böyle bir bakış açısı var herhalde. Garip bir bakış açısı bu. O haritalarda o isimler gösterilseydi en azından bir kafamızda bu imgeler olurdu.
Evet.
Benim kafama nereden girdi? Türkistan Türkistan'dır diye. Bu şeyin babasının romanları vardı. Murat Bardakçı'nın.
İlhan Bardakçı.
Yani onun ya böyle ortaokulda o romanları okumuştum ben. Onlar çok etkilemişti mesela beni. Yani o burada Müslümanlar var, mücadele edenler var, Rusya'ya karşı mücadele ediyorlar. Şeyh Şamil'i anlatanlar vesaire. Bir şeyler kalmıştı bizde. Fakat yine de biz İslami dergiler çıkardığımızda bu konularla ilgili tek satır yazmadık yani.
Evet.
Enteresan bir şey.
Evet.
Yani tarihselliğinden bahsedilir en azından. Buhara diye bir yer var.
Semerkant
diye bir yer var. Orada bu insanlar yaşamış. Bunlar yetişmiş. İmam Maturidi falan neler yaşamış, neler yapmış. Bir şeyimiz yok böyle. Bir ufkumuz yok. Enteresan bir şey. Bir Sezai Bey bu şeyi kullanmış biraz.
Evet.
Mavera-ün-Nehir medeniyeti ifadesini kullanmış. Ben de pek farkında değildim yani. Daha sonra bir arkadaş bahsetti hakikaten. Sezai Bey Türkiye'de medeniyet konusunu gündeme getiren ilk önemli insanların başında yer alıyor. Ve bu medeniyetimizin önemli havzalarında olan Mavera-ün-Nehir'i de buraya yerleştirmesi imgesel olarak, edebiyatçı
evet,
olarak,
evet,
aydın olarak çok değerli, çok önemli bir şey. Fakat mesela bir o dönemde diğer öne çıkan İslamcı aydın figürlerinde bunları bulmak zor yani. Türkistan diye bir kitap yok mesela. Türkistan diye bir şiir yok. Akif'in yazdığı gibi. Türkistan diye bir roman var mı o dönem İslami camiada diyelim çıkan vesaire. Bir ilgisizlik var. Daha çok Arap dünyasına yönelen, Hindistan'a biraz yönelen bir şey var. Bir İslamcılık anlayışı
şey
var.
Şey de etkiler herhalde hocam. Yani o İslam'da ırkçılığın biraz böyle yani zemmedilmesi, ırkçılığın kötü karşılanması.
Bu ona bir tepki herhalde.
Ona da bu, bir tepki bu.
Yani Turan deyince Ziya Gökalp'in şiirleri okundu,
evet,
bilindi. Demek
evet,
ki Turan bu demek.
Evet.
Biz ondan uzak duralım.
Uzak duralım, savunmayalım
böyle bir
bu
tutum
düşünceyi.
Var. Milyonlarca orada Türk yaşıyor. Bunlar Müslüman yani, İslam. Orada efendim camiler var. Orada büyük bir medeniyet olmuş. Enteresan bir şey. İşte köklerinden, tarihsel gerçekliğinden kopuk, sadece bir takım ideolojik söylemlerle inşa edilen bir İslamcılık böyle bir savrukluğa götürmüş yani açıkçası.
Evet.
Bununla yüzleşmek lazım. Bugün de yeniden Turan üzerinde konuşulduğu zaman hemen insanlar ya Turancı mı oluyoruz, nedir, ne oluyor falan. Ya kardeşim Turan, illeri adına Turan diyelim, Türkistan diyelim. Bu bölgede milyonlarca Müslüman yaşıyor. Büyük bir medeniyet kültürü var, mirası var. Bizim kurucu babalarımız neredeyse, değil mi?
Evet, hepsi oradan geldi. Geçenmiş
insanlar var. Nakşibend Hazretleri bu Türkiye'de en büyük ehli tarih grubu Nakşibendiliktir. Bunun kurucu ismi orada.
Hatta Anadolu'nun kapılarını tamam. açan o Alperenler de oradan geliyor.
O Ahmet Yesevi oradan. Ondan sonra efendim İmam-ı Maturidi ziyaretine gittim, nasip oldu Semerkant'ta. Şimdi bunları nasıl görmezlikten gelmişiz? Yani bize bu hem İslamcıların kendi İslam'la modern dönemde kurdukları ilişkinin problemli yönünü anlatıyor. Hem de Türkiye'de devletin, ulus devletin Türk milliyetçiliğini nasıl da İslami boyutlarını yok sayıp seküler bir biçimde ve misak-ı milliye mahkum ederek bir siyaset geliştirdiğini, o harita örneği bile bunu tek başına ortaya koyuyor yani.
Evet, evet.
Yani Türkiye haritası çizilir, şunlar düşman, bunlar düşman, şunlar düşman. Ya bak şu ötelerde de burada da Orta Asya var, Semerkant var, Buhara var, Taşkent var. Bak bunlar da iyi adamlarımız. Aynı dili konuşuruz, bak dost olabiliriz. Bu bile denmedi yani bak.
Evet.
Değil
evet.
mi? Milli güvenlik hocalarımız ya bari bunu de. Yani.
Evet. Hocam müsaadenizle ben sizin yazınızın son kısmını okumak istiyorum. Ya ilave edecekleriniz varsa edelim yoksa bununla bitirebiliriz.
Buyurun, buyurun.
Dede Korkut da, Kaşgarlı Mahmut da ve Yusuf Has Hacip de İslam düşüncesinin bir parçası.
Evet.
Türkistan illerindeler. Osmanlı medreselerinde okutulan toplam 32 kitabın 7'si Türkistan'ın Fergana Vadisi'nde yazılmış.
Evet.
Anadolu'da ise sadece 3 tane. Semerkant ve Buhara İslam düşüncesinin kurucu şehirleri. Kucağında Ahmet Yesevi, İmam Maturudi, Bahattin Nakşibend, Buhari gibi kurucu öncüler yetiştirdi. Sonuçta bu bölgeyi yok saymak, İslam'ın büyük bir ilim ve düşünce havzasını yok saymak demektir. Turan illeri de diyebiliriz Türkistan'da. Önemli olan bunların içeriğini nasıl doldurduğumuz. Enver Paşa'nın Turan siyaseti de meşrudur. Akif'in Türkistan muhayyilesi de. Türkistan coğrafyası İslam aleminin bir parçasıdır. Türkistan birçok Müslüman entelektüelin, edibin ve arifin yetiştiği bir Mavera-ün Nehir medeniyetidir.
Evet.
Evet. Hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Kaleminize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.